Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Ve merhaba diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İşte bizler yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de programımıza dahil olun. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlerle program boyunca iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Beklenin gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Beklenedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekledi git, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. Ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Kimse
Lezzet Hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Nilgün Hanımcığım.
Evet, bugün lezzet hikayelerinde biraz farklı bir lezzet hikayesinden konuşalım istedik. Çünkü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu için yaptığınız televizyon programından dolayı çok yer geziyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu gezdiğiniz yerlerden biri de Amasya. Ve Amasya'da kurulan bir kadın kooperatifinden söz ettiniz bize. Biz de onu dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Nedir bu kadın kooperatifinin adı? Ne iş yapar orada kadınlar?
Aslında tam anlamıyla lezzet hikayesi yaratıyorlar. Yaratmışlar. Çünkü o ürettikleri ürünler müthiş lezzetli ve müthiş keyifli ürünler. Nasıl başlamış hikaye ondan bahsedelim. Bu Amasya diye, Amasyalı arı kadınlar diye adlandırdıkları bir kooperatif, kadın kooperatifi.
Ne zaman kurmuşlar?
Aslında kuruluşu 2011 civarında, 2010 civarında ama eğitim aslında ta 2005'te, 2006'larda başlamış. Nasıl başlıyor onu da söyleyelim. Bu bütün üreticiler, büyükbaş üreticileri özellikle devletten destek almak ve hayvanlarını ıslah etmek için bir ıslah birliğine bağlılar. Amasya Damızlık Sığır Yetişleri Birliği diye bir ıslah birliği var. Bu birliğe bağlı üreticiler, bir hocamız var Numan Akman diye, Ankara Üniversitesi'nde profesör, zootekni bölümünde. Demiş ki ya hep erkeklere biz eğitim veriyoruz. Ama erkekleri, hayvanlara erkekler bakmıyor ki köyde. Kadınlar bakıyor yani, el emeğini çeken, hayvanın sağımını yapan, temizliğini, hijyenine bakacak olan kadınlar demiş. Ve demiş ki biz bu işi kadınlarla yapalım. Yanında bir asistanı var, Çağla Yüksel Kaya Kuyulu diye bir asistan. Onunla birlikte Amasya Birliği'ni ikna etmişler. Ama kadınları ikna etmek zor. Çünkü hep her şeyi beyleri biliyor onların. Öyle algıları hep böyle olmuş şimdiye kadar. Demişler ki yok bak, bir tane de kadın asistanımız var. O size nasıl hijyen kurallarına uygun şekilde sağım yaparsınız. Sağdıktan sonra o hijyen koşullarında nasıl yoğurt yapabilirsiniz? Nasıl tereyağı yapabilirsiniz? Nasıl peynir yapabilirsiniz? Bunları anlatacağız biz diye. İlk başta 17 tane üreticinin olduğu, kadın üreticinin olduğu bir girişim. Avrupa Birliği'nden örnekte projeler almışlar. Onları, o aldıkları hijyenle ilgili eğitimlerin ardından örnekler göstermek için Kıbrıs'a götürmüşler.
Kadınları. Amasya'nın dışına çıkmıyor
evet,
kadınlar.
Merzifon'dan, Amasya'dan hiç dışarı çıkmamış insanlar Kıbrıs'a gitmişler. Oradan kalkmışlar Hollanda'ya gitmişler. Hollanda'daki kadınların kendi evlerinde nasıl tereyağı yaptığını, nasıl peynir yaptığını, hatta bir kooperatif kurarak nasıl köyün kooperatif olup şehirden gelen insanların o kooperatiften peynir aldığını, tereyağı aldığını görmüşler. Sonra içlerinden 7 kişisi demiş ki biz bu işi yaparız, belki denesek olur mu diye soruyorlar. Ve neden olmasın deyip özellikle Damızlık Birliği'nin Güner Aslan, ismini de söyleyelim, başkanıyla birlikte diyor ki ben size bununla ilgili her türlü desteği vermeye hazırım. Siz yeter ki yapmak isteyin. Bu 7 kişi 17 kişi oluyor. 17 kişi birden, hatta başkanın şöyle bir tabiri var. İlk eğitime geldiğinde hocanın elini bile sıkmıyorlardı. O kadar utangaçlardı.
Evet.
O aşamadan sonra kendileri kaşar nasıl yapılır onun eğitimini alıyorlar. Peynir nasıl yapılır onun eğitimini alıyorlar. Tereyağı nasıl yapılır onun eğitimini alıyorlar. Ve 17 kişi küçücük bir mandıra kuruyorlar.
Ne yapmaya başlamışlar?
İlk yaptıkları
ilk
şey tereyağı ve kaşar.
Aa evet.
Kendi sütlerini, sattıkları sütü arabalarına biniyorlar. Çalışmak için Merzifon merkeze geliyorlar köylerinden. Ve orada fabrikada kendileri çalışıyorlar. Hepsi kadın çalışanların. Sonra o peyniri satmaya başlamışlar, tereyağı satmaya başlamışlar ve insanlar ilgi duymaya başlamış.
Çünkü artık herkes aç, doğal bir şeyler alma çabası içerisinde.
Pazarda büyüyor. Bu arada da gene oradaki konuşulanların, hocamın ve başkanın söylediği, diyor ki bir köy bir kadın, bir kadın tüm köy.
Evet.
Tüm köy kadınları. Niye? Onun yapabildiğini, onun başarabildiğini, bu işten para kazanmaya başladığını gördükten sonra
ben de yaparım. Aynı hayvan bende de var.
Biz de gelmek istiyoruz diye. Şu anda 77 kişiler.
7 kişiyle başladık. 17 kişi olduk. Şu anda 77.
Ve artık tüm Türkiye'ye ürün satar vaziyetteler.
Neredeyse köyün tüm kadınları diyebiliriz herhalde.
Farklı farklı köylerden, Merzifon'un köylerinden istekli olanlar, çalışmak isteyenler, hatta yanlarında erkek çalıştırıyorlar artık bazı. İşte malzemeleri taşısın diye gelir giderken.
Gücünden yararlanıyorlar.
Evet, gücünden yararlanıyorlar. Hatta o kadar ki ürettikleri ürünler uluslararası havalimanlarında satılır halde. Yani Ankara, İstanbul, İzmir havalimanlarında.
Yani sadece kendi kooperatiflerinde değil, tabii, dışarıda açılmışlar. Evet, şimdi, hatta yurt dışına gidiyor.
Evet.
Çok güzel.
Orada bununla ilgili kalite kriterleri vardır. Özellikle havalimanlarında özel ürün olabilmesi için. O özel ürün sertifikasını da almış vaziyetteler ve özel ürün artık o.
Nedir mesela o havalimanlarındaki kalite özellikleri?
Yani şöyle, hani uluslararası bir sürü dünyanın her tarafı, mesela alerjen etkisi olmaması içerisinde herhangi bir bakteri ya da mikrop gelişimi olmayacağına dair. Yani kalite...
Hayır, ben de acaba kimlik kartları falan mı var üzerinde diye sormuştum.
Evet, öyle de var. Şimdi onu da söyleyelim. Şimdi ürettikleri ürünlere ilk başta kim ürettiyse o vardı ya da işte Gümüşhacıköy'den gelmiş. Önceden şeyin üstünde de varmış. Tereyağların üstünde de varmış. Gümüşhacıköy'den işte Ayşe Selvi üretmiştir bunu diye üstünde yazıyor. Şimdi bütün ürünlerinde mesela reçel yapıyorlar. İçine şeker koymadan, sadece pekmezle. Glikoz olmadan, hani şekerle yapılanlarda şekerle, ev şekeri, yani bu bildiğimiz toz doğal. Şekerle, doğal şekerle, şeker pancarı şekeriyle yazıyorlar onda üzerine. Balla birlikte reçel yapıyorlar. O reçelleri kim yaptıysa üzerinde yazıyor. Gümüşhacıköy'den Ayşe Selvi yapmıştır. Bir tane daha kart var, açıyorsunuz. İçinde de Gümüşhacıköy'ü anlatıyor. Diyor ki işte biz bu köyde 400 yıldan beri yaşıyoruz. Şu hanede yaşamaktayız. Bu kadar insan çalışıyor. Hayvancılıkla geçiniyor. Dalındaki kirazımızdan size bunu hediye ettik gibi. Böyle bir bilgilendirme mesajıyla birlikte.
Eğer beğendiyse telefon açıp işte ben tabii. Ayşe Selvi'nin yaptığı reçelden istiyorum.
Aynen öyle.
Diyor.
Evet,
çok güzel.
Öyle.
Patent.
Patent tabii. Kendi şahsını patentlemiş vaziyette. Bu tabii ki mesela tereyağları, yani göreceksiniz inşallah, tadarsın herkes. Diğerlerinden farklı. Çünkü lezzetli. Kendi çocuğuna nasıl yapıyorsa... Size de öyle yapıyor orada.
Evet. Bir de yolluyorlar mı peki böyle posta aracılığıyla,
evet,
kargo aracılığıyla?
Bunu yapmakla ilgili hani bozulur falan diye çok şeyleri var ama bununla ilgili çalışmaları da var. Bir internet sitesi kurmuş vaziyetteler. Ankara'da birkaç yerde yeni yeni başlıyorlar ama mesela şu anda bahsettiğimizde bile çok kendileri hani gelin duyurun tanıtın kendinizi dediğinde yok biz böyle iyiyiz. Hani... Çünkü bu iş ticarileşsin, tamamen ticaret için, hani böyle açlıkla, başkası olsa öyle yapardı. Yani bu tek bir firma olsa bütün Türkiye'ye yaymak, bütün insanlara göstermek isterdi. Öyle bir kaygıları yok. Sadece alınların terini, emeklerinin karşılığını almakla ilgili çalışmalar
muhteşem
yürütüyorlar.
Muhteşem. Amasyalı Arı Kadınlar.
Evet.
Süper. Amasya Kooperatifi adı altında bu işi yapıyorlar. Hı-hı. Reçeller yapıyorlar, tereyağlar, peynirler, başka
ayran
neler
yapıyorlar,
var?
Tarhana var, bal var, erişte var. Ve bunları yaparken şimdi birkaç tane böyle girdiğinizde videolarını görüyoruz. Hep birlikte toplanıyorlar. Bugün erişte günü mesela. Hep birlikte toplanıp orada belli zamanlarda erişte yapıyorlar. Erişte bitti, tarhana zamanı geldi. Hep birlikte toplanıp gene bazıları şöyle de yapıyor. Hani burası Gümüşhacıköy'ün tarhanası. Yan tarafta başka bir köy var. O başka köyde kendi adıyla o tarhanayı çıkartıyor.
Evet.
Birlikte olmanın gücüne ve farkına varmış vaziyetteler.
İmece usulü de çalışıyorlar. Çok güzel.
Gıda fuarlarına katılıyorlar. Fuarları takip ediyorlar. Artık kurs alıyorlar. Mesela ehliyetleri yok mu? Şimdi ehliyetleri var. Merzifon'a gelirken 3 arkadaş, 4 arkadaş arabaya binip geliyor. Ya da mesela dikiş nakışla ilgili bir şeyler yapalım diye birkaç tanesini görevlendirmişler. Siz onları öğrenin, bize sonra gösterin diye. Bunların ürettiklerini, mesela üretemedikleri de var. Örneğin pul biber. Ama satmak istiyor, yani tüketmek istiyorlar. Bunlara ulaşmışlar Urfa'dan. Ya biz sizin yaptığınız gibi biz de yapmak istiyoruz ama şu anda bu kadar kişi değiliz. Hani yaptığımız biberleri size göndersek diye. Demiş ki kimin yaptığını, nasıl yaptığını il müdürlüğünden de bir belgeyle ispatlarsanız, yollarsanız biz sizin adınıza da bunu yaparız. Yani paketleriz burada diye. Bir çuval yollamışlar. Onlar da orada paketliyorlar. Üstüne yazmışlar. İşte Urfa'nın Siverek ilçesinde köy ismi bilmiyorum ama Hacılar, evet. Evet, Hacılar Köyü'nde yapılmıştır. Bunu yapan da Fatma Girgin'dir diye yazıyor üstünde. Yani nereden geldiğini biliyoruz. Evet. Eğer isterse gidebiliriz yanına. Bu kadar açık adres vermişler.
Evet.
Onun için güvenilirliği zaten müthiş.
Evet.
Ve o
pek çok kadına da istihdam ortamı yaratmış oluyorlar.
Tabii. Hem kendileri gelirlerini arttırmış oluyor. Şöyle bir hikaye de var orada. Kadının bir tanesine eşi diyor ki ya bak sen oraya gidip geliyorsun. Köyde bana kahvede laf söylüyorlar. Bak senin üzerine tarla yaptım. İstersen evi de senin üstüne yapayım da çıkma
çalışma
kooperatiften.
Yani, çıkma kooperatiften.
Evet, çık kooperatiften diyor. Çık ki diyor hani eksiğim var, gediğim var, ne aldın da alamadın hani. Yok diyor ya ben orada kendimi iyi hissediyorum. Benim arkadaşlarım var, dostlarım oldu artık. Ve bir işim var artık. O işte hep birlikte kurduk, hep birlikte devam edeceğiz. Ama bak diyor boşarım. Boşarsam boşa diyor. Benim kooperatifim var.
İşte bu kadar. Süperdi. Kadınların bu anlamdaki evet gerçekten mücadeleci tavrı ama böyle de olması gerekir.
Kesinlikle
zaten.
Kesinlikle böyle.
Kutluyoruz biz de evet. Oradaki kadınlarımızı.
Çünkü kadın aslında şöyle ben kesinlikle anneler, annemiz, eşimiz, kardeşimiz, dostlarımız, kardeşimiz o kadar aslında gücü üzerinde barındırıyor ki. Çünkü düşünün evinde yemek yapıyor. Bir yandan çocukken bana bakıyor, bir yandan evin temizliği yapılacak, onlarla uğraşıyor. Aslında müthiş bir iş potansiyeli, müthiş bir çalışma şevkiyle dolu. Bir de bunu kendine gelir olarak döndüğünü fark edince bunu bırakmak istemiyor tabii
elbette,
ki. Çünkü bundan öncesinde yani hayatında Hollanda'ya gideceğini söylesek onlara hayal bile edemezlerdi belki.
Ve severek yaptıkları işten, sürekli yaptıkları işten bir de gelir elde ediyorlar.
Evet,
bu tarafı da çok güzel tabii
bir
ki.
Bir de bunun ayrıca bir şöyle bir yanı da var. Şimdi normalde siz sütü onlar ürettiklerinde 1 liraya ya da bir şu anda 1.2 kuruşa süt fabrikalarına veriyor. Bildiğimiz büyük süt fabrikalarına veriyorlar. Ama bu sütü kendileri işlediklerinde bir katma değer oluşturuyorlar. Hı-hı. Yani o süt artık 2 liraya geliyor onlara. Hem o geliri kendilerine alıyorlar
tabii.
Hem de tüketiciye, insanlara gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri ürünler yapmış oluyorlar.
Evet, tüketici de gönül rahatlığıyla alıyor. Çünkü üzerinde kimin yaptığı, nerede yapıldığı, ne zaman yapıldığı
belli.
Hepsi belli.
Neye sebep oluyor? Aslında orada işledikleri süt belki toplam o ilçenin %5'idir satılanın ya da %10'udur. Ama o %10 diğer süt sanayicilerini regüle etmek anlamında da önemli. Ya yani diyor ki ya hepsini alırlarsa deyip pazarlama anlamında da bir onlara artı sağlıyor bu durum. Hatta eşlerine artı sağlıyor. Çünkü sütü satamadı mı verebilecekleri bir kooperatifleri var orada.
Evet.
Ve insanlar böylelikle sosyal dengeyi sağlamak adına da çok önemli bir
muhteşem
başarı hikayesi.
O zaman yurt dışından belki gelip yolu Karadeniz'e düşecek dinleyicilerimiz
evet.
için ya da Türkiye'den bizi dinleyen yolu Karadeniz'e düşecek dinleyicilerimiz için Amasya aslında
evet.
Amasya.
Evet Amasya diye eski adı sanırım Amasya.
Evet Amasya Kooperatifine mutlaka uğrasınlar o doğal ürünlerden de mutlaka alsınlar ya da internet aracılığıyla mutlaka bir sayfayı dolaşsınlar diyelim.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle. Bir araştırsınlar o kadınların gülüşlerini, videoları var bir sürü birçok video kanalında. İnternet sitesini araştırdıklarını görecekler. Nasıl şevkle çalışmışlar, nasıl başarıya ulaşmışlar. Oradan baksınlar ondan sonra kararlarını versinler.
Evet. Kendileri gibi, o gülen yüzleri gibi yaptıkları doğal ürünlerden de mutlaka alsınlar ki hani az önce söyledim ya hepimiz açız aslında aslında bu doğal evet, ürünleri evet. Almaya bulmaya dolayısıyla bulmuşken mutlaka onlardan da alsınlar, tatsınlar diyelim. Sevgili Mehmet Efe çok güzel yine bir hikayeyle sağ tanıştırdınız bizi lezzet hikayelerinde. Sağ olun, var olun. Siz haftaya de. Yine birlikte olacağız. Bakalım ne sürprizlerle dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyenlerimiz lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar.
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep. Yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana.
Saatlerimiz 15.28'i gösteriyor ve biz Hayatın Sesleri olarak şimdi İstanbul'a uzanmak istiyoruz. Telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Başkanı Sayın Fügen Mavi telefon hattımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Evet, kıdemli vatandaşlar İstanbul'da toplanıyor sizin evet, de işbirliğinizle. Evet, evet. Şimdi kıdemli evet. vatandaş deyince dinleyicilerimiz acaba nedir kıdemli vatandaş diye soracaklardır. Nedir kıdemli vatandaş? Nasıl ve kimler tarafından seçilir?
Evet, ben hemen anlatayım size. Öncelikle bir TÜRYAK Derneğimiz bizim 2003 yılında kurulmuş bir dernek ve o günden bu yana da bu çalışmayı olabildiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Örnek kıdemli vatandaş denince bir takım kriterler aklımıza geliyor. Bunlar kısaca sayacak olursak bir kere öncelikle 60 yaş ve üstü olmak, meslek yaşantısında başarılı bir kişi olmak, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olmak, hayatta bağlılığını, yaşam sevincini devam ettiren bir kişi olmak ve toplumun takdir ve sevgisini kazanmış olması ve her şeyden önemlisi örnek bir kişilik sergileyip çevresinde takdir kazanmış olması.
Evet.
Bütün bu kriterleri toplayan kişilere biz TÜRYAK olarak senede, yani her yıl yaptığımız bir çalışma, 3 ya da 5 kişiye, bugüne kadar da toplam 100 kişiye yakın örnek kıdemli vatandaş ödülü verdik. Şu anda da yani 2008 yılından beri başladık biz bu ödülleri vermeye. Son 3 yıldır da bu ödülleri biz TÜİK olarak sadece biz seçmiyoruz. Bunu ülkemiz çapında büyükşehir belediyeleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerine birlikte.
Peki nasıl seçiliyor? Vatandaşlar kendileri mi müracaat ediyorlar?
Hayır.
Sizler mi buluyorsunuz?
Tamamen bunu şimdi şöyle söyleyeyim. Esasında TÜİK olarak kendimiz belirlediğimiz örnek kıdemli vatandaşları yönetim kurulu olarak bir oylama usulüyle çevremiz, yani beğendiğimiz, takdir ettiğimiz veya bu konuda birçok çalışma yapmış olan kişileri soruluyor. Onlara şeylerini veriyoruz, ödüllerini. Ama il çapında yapılanlarda büyükşehir belediyeleri kendi şehirlerinde çeşitli çalışmalara katılmış, işte bu biraz önce saymış olduğum birçok kriteri kendinde toplamış olandır kişileri öneriyorlar ve bize bildiriyorlar. Biz de onları burada ağırlayıp ödüllerini veriyoruz.
Evet. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından bir katılım söz konusu galiba, değil mi?
Elbette. En güzel tarafı da zaten bir kültür örgütü yaşıyoruz burada inanılmaz şekilde. Son iki yıldır bu çalışmamız yurt dışına taştı. Dışişleri Bakanlığı'nın çok büyük katkıları oldu bize. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklar aracılığıyla Avrupa ve dünya ülkelerinde yaşayan bu kriterlere uygun vatandaşlarımızı bizlere önerdiler ve iki yıldır da onları ağırlıyoruz.
Ne güzel. Peki efendim, geçen yıl Yeşilçam'ın ünlü isimleri de vardı.
Elbette,
bu yıl da var mı?
Bu yıl da var. Bu yıl Fatma Girik, Cüneyt Arkın ve Halit Kıvanç bizim bu sene başarılı sanatçı ödülü, örnek kıdemli sanatçı ödülü alan üç kişi. Fakat tabii ki yaşların çok ilerlemiş olması ve sağlık sorunları bazen ne yazık ki etkileyebiliyor. Bu sene Fatma Girik ve Cüneyt Arkın ne yazık ki sağlık nedeniyle gelip ödüllerini alabilecek, ama yakınlarına biz bu ödülleri ileteceğiz. Halit Kıvanç her zamanki gibi dinamikliğiyle yine bizim yanımızda olacak ve yarın onu ağırlayacağız.
Ne burada. Güzel. Ödül töreni
evet.
Yarın o zaman.
Elbette. Yarın sabahleyin 9.30'da başlıyor. Öğlen 1.30-2'ye kadar sürecek. Bu arada bizim yurt dışından da gelen, mesela bu sene 14 ülkeden 21 katılımcımız oldu. Yani örnek kıdemli vatandaşımız oldu. O, Türkiye'den de 17 ilimizden oldu. Yani yurt dışından gelen iki sanatçı da tesadüf seçilmişler yaşadıkları ülkeler tarafından. Bir tanesi Fatih Mika, ünlü bir gravür sanatçısı, İtalya gönderdi. Onların seçimiyle geldi. Yine bir tanesi Türkiye'den bir sanatçımız Fatih Mika yurt dışından. İsmet Yedi Kardeş de Mardinli bir sanatçımız. Gerçekten çok güzel eserleri olan ve yurt dışında da hem Türkiye'yi hem Mardin'i tanıtma imkanı bulmuş iki sanatçı. Onlar da bu sene bizim örnek kıdemli vatandaşlarımız.
Evet.
Bu arada size bir çok güzel, tabii iki gündür çok güzel şeyler yaşıyoruz burada. Çok değerli kişilerle tanıştık ve inanılmaz coşkuyla o kadar mutlular ki kendilerini burada ağırlamış olmamızdan dolayı o kadar minnettarlar ve kendilerini ifade etmiş olmaktan dolayı o kadar minnettarlar ki size bunu anlatamam. Mesela bir Kanada'dan gelen bir örnek kıdemli vatandaşımız var. 1921 doğumlu, yani 96 yaşında. Fakat görseniz inanılmaz aktif, inanılmaz her yönden kendini ifade edebilen bir kişi ve şu anda Montreal'de, Toronto'da, Ottawa Üniversitelerinde tarih mevzularında halen aktif olarak ders veriyor. Ben Sperer ismi de. Muhteşem Türkiye tarihini orada yaşatan, anlatan bir kişi. Bunun gibi o kadar çok sayıda yurt dışından, Avustralya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, Çok güzel katılımlar, çok güzel dostluklar, çok güzel bir kaynaşma oldu. Onlar buradaki yani unuttukları değerlerini unuttukları veya unuttukları demeyeyim ama belki hatırlayamadıkları anılarını tazelediler. İnanılmaz güzel geçiyor. Biz de çok mutluyuz böyle bir çalışmaya, böyle bir ortamı yarattığımız için gerçekten çok gururluyuz.
Ne güzel, biz de paylaşıyoruz bu sevincinizi, evet, gururunuzu. Evet, size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar
çok
diliyoruz.
Sağ olun.
Bugün ilk gününüz, çok da yoğundunuz, bize vakit ayırdığınız için.
Evet.
Sağ olun, var olun diyoruz.
Ben de programınıza konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her şey, bütün şimdi bu konudaki gerçekten deneyim, bilgi ve deneyim sahibi olmuş ve sayısız bireye sahip olduğumuz kişileri burada ağırlayabilmekten dolayı ve siz de bizi bu konuda konuk ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun,
teşekkür
var
ederim.
Olun, hoşçakalın.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Başkanı Sayın Fügen Mavi telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Türklerde spor kültürü. Ve köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş
evet,
bulduk.
Bölümümüzden önce bir Akşehir türküsü dinleyerek bölümümüze geçtik. Şimdi bu Akşehir türküsünün de bir anlamı var aslında. Tabii ki programımızı programımızı pek çok dinleyicimiz dinliyor ve o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki. Yalnız geçen haftadan bu haftaya özellikle Hayatın Sesleri'nin Türklerce Spor Kültürü köşesiyle ilgili aldığımız bir geri dönüt var ki kendisine teşekkür amaçlı bir Akşehir türküsü dinlettik. Öyküsünü de sizden dinleyelim.
Evet Nilgün Hanım, Akşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Salih Akkaya, Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programındaki duyarlılığımız için Akşehir'imiz ve Hoca Nasreddin'imiz adına teşekkür etti hepimize. Kendisi sağ olsun, var olsun. Çok güzel hizmetler yapıyor Akşehir'e, başarılı hizmetler yapıyor.
Evet.
Daha güzel katkıları olacağından da eminim.
Evet ve şimdi geçen hafta atlı cirit oyunlarından söz etmiştik. Şimdi bu hafta da farklı coğrafyalardaki görünümünden söz edeceğiz. Çünkü süremiz el vermedi, ancak o kadar konuşabilmiştik. Şimdi bu hafta devam edeceğimiz bölümde de atlı cirit oyununun oyun sopasından, oyun değneğinden söz edeceğiz. Nedir? Kısaca bir anlatalım mı hocam?
Evet. Daha önceki programlarımızda da oyunu adı nereden alıyor dediğimiz zaman Polo'da nasıl çöğen çevgan dersek burada da bakın hem at var hem de cirit var.
Hı hı.
Cirit dediğimiz işte o sopanın adı. Bunun kendine özgü ebatları var ama ben önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda modernize edilen atlı ciritin kurallarının sık sık değiştirildiğini ve bunların bir anlam da veremiyorum. Neden değiştirildi? Bir performansını mı ölçtü, ne yaptı? Onun için bu cirit sopasının da uzunluğunun bazen 100 santim, bazen başka bir şekilde uçlarının. Fakat şunu söylemek istiyorum, ne olursa olsun bu cirit sopası bu haliyle Avrupa topluluğuna ve olimpiyatlara giremez ileride. Çünkü ucuna lastik bir kaplamalı bir şey takılıyor. Bu yine lastik de olsa kafaya bir yere geldiği zaman insanın canını acıtıyor.
Evet.
Bunun için bu sopanın ucuna federasyona acilen bir lastik top gibi bir şey yapması lazım.
Hı hı.
Bunu söylemem lazım.
Evet. Peki alanı hakkında neler söyleyeceksiniz?
Nilgün Hanım yine alan içinde aynı şekilde. Mesela 1930'lu yıllarda Adana Halk Evi'nin çıkardığı cirit kuralları ile ilgili kitapçığa baktığımız zaman 250 metreden bahsediyor. Şimdi bakıyorsunuz bu alan daraltılmış 140 metre civarında, eni 40-45 metre civarında. Yani bazen bunu büyütüyorlar, bazen küçültüyorlar. Peki neye göre? Bir araştırma yapmadan, bir şey yapmadan alıyorlar kalemi eline, birileri bir şey yazıyor. Bunu deniyorlar. Hiçbir zaman atlı cirit deneme tahtası olmamalıdır. Onun için bunların ileride tepeden tırnağa bütün bu atlı ciritin modernize edilen kuralların adam edilmesi lazım.
Evet. Peki takımlardan da söz edelim isterseniz. Takımlar kaçar kişiden oluşur acaba?
Şimdi bu takımlarda da aynı şekilde bazen bunu 7 kişiden müteşekkil yapmışlar. Bazen 8 kişiden müteşekkil yapmışlar. Bunu yapabilmek için de yine oyunda oynayan atların yorulup yorulmamalarına göre, sağ ölçülerine göre deneyecek. Ondan sonra diyecek bu 7 azdır, 8 yapalım. Atlar yoruluyor diyecek. Bunu da aynı şekilde bir standartize yapmak lazım. Evet. Burada da eksiklikler var. Evet.
Var. Peki oyunun süresi ne kadardır? Hamle süresi örneğin ne kadardır hocam?
İşte ilk 35 saniye içerisinde ciritin atması lazım. Atamazsa 20 saniye sonra uyarı yapılıyor.
Hı hı.
İşte orada atamazsa ceza puanı gibi bir sonraki oyuncuya kalıyor. -1 +1 diye kafa karıştıran bir sürü mesele. Ama 40 dakikadan 2 devre halinde toplam 80 dakika kadar oynanan bir oyun. Her devre arasında da 10 dakika var. Bu 40 dakika da çok. Yani bunu Polo'da olduğu gibi veya Gökbörü'de olduğu gibi daha kısa aralara bölebiliriz.
Evet. Ama puanlamada da sıkıntı var.
Var. Galiba, hem de nasıl? Mi? Hem de nasıl? Dünyada düşünebiliyor musunuz? Puan veriyoruz. 40 madde. 40 tane madde var puanlamada. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim takım mesela oynayalım. Bizim takım haklı olsun. Şu eksi artılar hesaplarken yenilebiliriz. Yenilebiliriz yani.
Evet.
Bu kim işin içinden çıkacak? Böyle bir Avrupa ve olimpik kültür böyle bir sporu olimpiyatlara alır mı? Böyle, hı hı, bir spor Avrupa topluluğuna nasıl girecek? Bu kuralların çok sade, anlaşılır bir şekilde olması lazım. Ben atıyorsam puan alırım. Onun haricinde eksi artı yok. Bir şey, faul verirsin. Bu kadar basit. Düdüğü çalar durdurursun. Bu puanlamanın yeniden ele alınması lazım. Seyirci bilmediği sistemi nasıl zevk alacak? Nasıl seyredecek?
Evet.
Bunu yanlış görüyorum.
Evet. Peki hocam şimdi hakemlerden de söz edelim, yardımcı görevlilerden. Onların da tabii ki bu oyunda görevleri çok büyük.
Evet Nilgün Hanım.
Onlar bu hesaplamaları
oyun baş hakemi var. Baş hakem yardımcısı, yazı hakemi, orta saha, yan çizgi hakemleri var. Onlar görevlerini buna göre yapıyorlar ama tabii işin içerisinden saatlerce eksi artı diye devam ediyorlar.
Evet. Müziği de var mı?
Evet. Bizim Türklerdeki bütün sporlar müzikle yapılır. Burada da cirit oyununda davul ve zurna, Köroğlu, Cengi harbi ritimleriyle birlikte koşu ve cirit havaları çalıyor. Burada davul ve zurna bir şenlik aleti olarak görülmemelidir. Davul zurna hücumun hızlı veya yavaş tutulması, kaçan ciritçinin kendini toparlamasında motivasyon görevi görmektedir.
Evet. Peki şimdi biraz da farklı coğrafyalardaki görünümlerinden söz edelim isterseniz. Çünkü çok farklı oyunlar oynanıyor herhalde farklı coğrafyalarda.
Şimdi Nilgün Hanım, bu oyunun sadece Anadolu'da oynandığı zannediliyor ama atalarımız bu oyunu gittikleri yerlere götürmüşler, iz bırakmışlar. Biraz önce Geleneksel Spor Dalları Federasyonu web sayfasından bir çıktı aldım. Yurt dışında İran, Afganistan ve Türkistan Türkleriyle, Türklerle meskun diğer Asya yörelerinde de hala canlılığını ve geleneğini sürdürmektedir diyor. Umuyorum ki bunun kaynaklarını ve belgelerini göstererek nerelerde oynandığını da belirtmeleri lazım. Hı. Ne zamandan beri? Bu şimdi yazmak değil, bunun kaynaklarını gösterecekler. Şimdi ben kendi yaptığım araştırmalarda bu oyunun Afrika'da oynandığını gördüm. Tam şey olmasa korumalı bir şekilde, yani kalkanlı bir şekilde oynandığını gördüm. Osmanlı gittiği zaman oraya da bunu bırakmış. Diğer bir tarafta uzak doğuya götürüldüğünü gördüm. O zamanlar Osmanlı ve Aceh Sultanlığı arasında ilişkiler başlıyor 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Ve orada bizden yardım istiyorlar. Özellikle 2. Selim zamanında askeri uzmanlar, silah uzmanları gönderiliyor, toplar gönderiliyor ve askerler de gönderiliyor, Yeniçeriler de gönderiliyor. Tabii ki bunlar giderken gemide atlarla gönderilmiyor. Çünkü o kadar bir yıl sürecek bir seyahatte atları nerede, gıda nerede bulacak, sağlıklı nasıl olacak? Onlar oraya gidiyorlar ve 1540 yılında bunlar şeye gitmiş oluyorlar. Endonezya'nın aşağı yukarı 50 ufaklı binlerce adası var. Oraya gidiyorlar ve oraya tabii ki Osmanlı Müslüman olduğu için Endonezya'da da Müslüman bir kesim var. Onlara destek vermek amacıyla. Orada şu anda bu oyun oynanıyor. Pasola ismiyle oynanıyor. Hmm. Şubat-Mart aylarında oynanıyor. Oyun.
Neden Şubat-Mart acaba?
Güzel. Niye Şubat-Mart? Çünkü ilkel eski ritüellere göre solucanların denizden çıkması gerekiyor. O solucanlar çıktığı zaman ilkel takvime göre festival süresi başlamış oluyor. Sonra da ay takvimi kullandıkları için dolunayı bekliyorlar. Solucanlardan sonra ilk dolunayda da şeyi başlatıyorlar. Pasola festivalini başlatıyorlar at üstünde. Fakat bu oyunda bunlar eğri tanımadıkları için eğersiz ve üzengesiz atla oynuyorlar. Büyük bir ihtimal, benim tahminim, atalarımız oraya gittiği zaman boş zamanlarında kendileri oynarlarken onlar, biz çünkü eğlenmek amacıyla oynuyorduk. Onları evet. Öğretmek amacıyla öğrettiklerini zannetmiyorum. Oradaki yerli Arap atlarından devşirilmiş atlar var. Yani anası babası Arap atlarına dayanıyor. O ufak tefek atlar onlar. Çünkü hareketlerine ben baktığımda baş kulağını dik tutuyor. Bakışları tamamen bir Arap atı. O atla oynuyorlar. O atın da orada çok kullanıldığını zannetmiyorum. Çünkü üzengi eğer yok, ondan sonra bir gem takmışlar, standart yok. Mesela cirit sopalarında bir standart söz konusu değil. Birisi uzun, biri kısa, biri bambudan, biri sopadan. Oradan anlıyoruz ki kendi kültürlerinde bu olmuş olsaydı alttan gelen bir standartizasyon olur ve oyun şekillenirdi. Bu dışarıdan girmiş, belli. Evet. Bizimle girmiş. Zaten orada bunların bayraklarına baktığınız zaman da Türk bayrağını benimsemişler. Müslüman bir ülke olarak unutmamışlar ahdi vefa duygularını. Şu anda orayla yazışmalarım, görüşmelerim devam ediyor Endonezya'yla. Bu oyunu orada bizim Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilere gelen misafirlere padişahlarımızın gösterdiği harhari cirit dediğimiz oyunun ta kendisi. Bir de kara cirit var. O farklı. Bu harhari cirit dediğimiz pasola da şöyle. Bir grup var, 100 kişi bu tarafta. Ortada büyük bir çizgi çekiliyor. 100 kişi de karşı tarafta. Karşılıklı birbirlerini atıyorlar. Bu harari ciridi. Hı hı. Kara cirit öyle değil. Kara ciritte her iki taraf birbirine giriyor. Savaş gibi. Kaptıran kaptırana.
Evet.
Şimdi bu oyunun puanlaması yok Pasola'nın. Kan akması önemli. Ne kadar çok kan akarsa o kadar çok toprak, bitki, gübre olur. Ve bu oyunu oynayanların bu dünyada ve öbür dünyada cennete gireceğine inanıyorlar. Böyle oyunu oynuyorsa o kişi. Yalnız eğer oyunda ölüm olursa bereket olmayacağına inanıyorlar ve uğursuzluk sayıyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hem kan akıtmak için sert oynayacaksın.
Ama öldürmeyecekler.
Hem de ölmemesi için de kendini frenleyeceksin. Kendi içerisinde muazzam bir şey yapmışlar. Tabii dışarıdan girdiği için kendine özgü süslenme gibi insanları süsleyen, hayvanları süsleyen şekiller vermişler festivale. Bu gayet doğal. Ama bu birebir %100 Osmanlı Devleti'nin orada bir armağanı ve bunu hem Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'yla hem de akademik olarak bir proje yaparak onlara biz kendi ciritimizi öğretmeliyiz, modern ciritimizi. Onların harhariyi de 350 sene sonra tekrar oynamamız gerekir.
O zaman atlı cirit değil de kanlı cirit dememiz gerekiyor.
Tabii ki orada ölüm sporu olarak, evet. Ölüm kanlı spor olarak geçiyor yani. Efendim kurban kesme ve tanrılara, sporlarda da böyledir yani, din kökeni, dini yönleri vardır. Tanrılara armağan edilme olayların çıkışında din temellidir. Orada da bir kan akıtma ve bu akıtılan kanın Tanrı'ya armağan edilmesi ve kurban sunulması. O solucanlar çıkmadan önce kenara gelip denizin kenarına gelip siyah bir horoz falan kesiyorlar. Çok uzun bir şekilde kendimi bu konuya verdim, ben yordum. Bayağı da ilerledim. Şu anda sadece orada bundan sorumlu olan kişilerle bunun Türkiye'de öğretilmesi, bizim Türkiye'ye gelip gösteri yapmaları, bizim oraya gitmemiz, o durumdayım. Evet. Afrika boyutu var. Afrika'da da yakaladım.
Çok orada ilginç. Nasıl?
Orada da Hristiyanlar oynuyor, çok ilginç. Hı hı. Kendi dini törenlerinde oynuyorlar. Timkat dedikleri bir şey var. Orada yapıyorlar. Timkat'ta yapıyorlar. Başka şeylerinde de yapıyorlar. Ben dikkat ettim orada. Bunların resimlerini falan da buldum hepsini. O da benim çalışma konularım içerisinde. İşte Geleneksel Spor Dalları Federasyonu atlı cirite şu anda iki tane devlet var. Antik Roma'da var atlı cirit ama böyle değil. Böyle değil. Yani ağır zırhlı olduğu için daha çok onlar ortaya bir direk dikiyorlar. Direğin etrafına kalkanları diziyorlar. Uzaktan dairevi bir şekilde kalkana sabit atış yapıyorlar.
Atıyorlar.
Zaten bu Cengiz Han olsun, Timur olsun Anadolu'ya geldikleri zaman Romalıların ve Antik Yunan'ın savaş sistemleri daha ağır, daha zırhlı olduğu için savaş sistemleri değişti. Değiştiği için haliyle onlara göre bu atlı cirit yakından daha çok onları hırpalayan bir oyun oldu. Ama tabii Asyatik kültürde eğer bunlar çok yaygın olsaydı bunlara ait izler olurdu, kaynaklarda olurdu. Ben de bulurdum yani.
Evet diyorsunuz. Tek sıkıntı puandaymış herhalde, değil mi?
Şimdi modernize etmeye kalkınca bu oyunu modernize etmişler. Mesela alay durağından geliyor attı ciritçi. Karşıdaki 7 tane bekleyen süvariye atıyor. Onlar da bekliyor orada. Öyle bir şey olabilir. Savaşta böyle 7 kişi bekliyor mu Nilgün Hanım?
Evet.
Hareket
evet.
Verilmesi lazım. Yani onu kim yaptıysa buradan şunu yapmış aslında. Savaştan çıkmış bu cirit. Savaşsız bir spor gibi bir şey olmuş. Savaşı yansıtmıyor. Savaşla hiç ilgisi yok. Çünkü onlar orada niye 7 tanesi duruyor? Hareket evet. Olması lazım. Harhari de var. Kara ciritte de var. Ama bu modernize edenlerin kafası buna biraz almamış veya basmamış diyeyim. Bunu yaparken bazı şeyleri de unutmuşlar. Ona hareketlilik getirmek lazım.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu konuda da bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Bu haftada süremizin sonuna geldik ama haftaya yine birlikte olacağız. Türklerde Spor Kültürü köşemizde.
Ben çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Sağ olun.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün de bu haftada Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programı. Siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Ayhan Taşçı yayın yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Jump.